Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Gün ne kadar ayabiliyorsa o kadar günaydın. Aşağıdan 3 noktaya dokunur musunuz Periskop izleyicileri? Onun hemen yanında bir yayını paylaş tuşu göreceksiniz. Onu tıklayarak diğer dostları da çağırın. Ben de sosyal medyadan her sabah yaptığım gibi yapayım. Herkesi davet edelim. Gelsinler, konuşalım. Bugün hayatımızı değil, dünyanın en az yarısını oluşturan kadınların ölümünü konuşacağız. Çünkü kadınlar maalesef bizim ülkemizde, benim ülkemde, bizim vatanımızda, toprağımızda, memleketimizde birer sayı. Ardından, önünden, yanından güzel şiirler yazmak, güzel kitaplar oluşturmak mümkün. Çok yapılmış bu. O kadar güzel örnekleri var ki bugün burada sadece birer dizesini okusak herkes gözyaşları içinde kalabilir. Ama gözyaşını burada akıtmanın hiç kimseye bir faydası olmadığını artık görmek, kabul etmek zorundayız. Gencecik bir kadın, 27 yaşında bir kadın, dün Türkiye'de bütün toplumun bir anda kadın şiddetini bir kez daha hatırlamasına yol açtı. Ama bu kadar. Cümlenin sonu bu. Emin olun. Hatırlamasına yol açtı. Sonrasında bir şey olmadı. Yani bu sabah insanlar daha üzgün uyandı. Daha karamsar bir ülkeye kalktılar. Başlarına ne geleceğini bilmeyen milyonlarca kadın yaşıyor bu ülkede. Her akşam evlerine dönerken, belki işlerine giderken, belki sadece arkadaşlarıyla buluşacakları zaman, belki sadece yürüyecekleri, keyfinin kahyasının karışamayacağı bir iş için evden çıktıkları anda yaşamları tehlikede. Bu kadar açık, bu kadar düz, bu kadar net ve bu kadar acı maalesef. Çünkü her geçen gün en azından günde bir ortalamayla, bir kadın cinayetiyle gündeme gelen ama benim de son 5 senedir burada yayınlarda farklı gerekçelerle tekrarlamak zorunda kaldığım o cinayetlerin aslında erkek cinayetleri olduğunun altını çizilmesi gerekliliğiyle bir kez daha gündeme geliyor. Dün de geldi. Pınar Gültekin'i konuştuk bu kez. İsim değişti. İsim değişti, gerçekten değişti ama ismin değişmesiyle hayat değişti mi? O soru biraz zor. Dünden beri çok duydunuz. Aslında birkaç haftadır çok sık konuşuluyordu. Çünkü iktidarın bu konuda bir adım atmaya hazırlandığını hepimiz biliyoruz, görüyoruz. İktidar temsilcileri, hatta iktidar temsilcilerinin içinde kadın olanlar, kendi cinslerini, cinsiyetlerini savunmak zorunda olanlar, doğaları gereği, onların bile reddettiği bir yöntemle İstanbul Sözleşmesi konuşuluyor. Hepiniz duyuyorsunuz, İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi dediğiniz aslında sadece bugün yayının başlığında olduğu gibi adının içinde İstanbul olma gerekçesi, İstanbul'da imzalanmış, 2011 yılında 9 yıl önce imzalanmış bir sözleşme olması. Avrupa Konseyi tarafından. Şu anda sözleşmeye taraf ülkelerden bir tanesi Türkiye. En ağırı, en acıklısı, bu anlaşmaya, bu sözleşmeye ilk imzayı koyan ülkeden bahsediyoruz. Hatta orada 2011 yılında o sözleşme imzalandıktan hemen sonra kendi içinde bir takım çalışmaları tamamlayan, 2012'de, 2014'te, 2015'te bununla ilgili destek kanunlarını çıkartan bir ülkeden, benim ülkemden, bizim ülkemizden bahsediyoruz. Hani yayının içinde sürekli konuşuyoruz ya, yayının sonunda da bizi ortaklaştıran şey vatanımız diyoruz ya, kimimiz burada ayağımızı yere basıyoruz, kimimiz çok uzaklardayız farklı gerekçelerle ama hepimizin ortak çabası, ortak sevgisi bu ülke, memleketimiz diyoruz ya. Bizim memleketimizde kadın cinayetlerini durduracağız platformunun yaptığı gibi bir tuğladan duvar örülüyor. O tuğlanın içine her gün yeni bir kadın cinayeti ekleniyor. Pınar Gültekin oranın son tuğlası sadece. Bundan sonra düzelecek mi? Bundan sonra olmayacak mı? Hayır. Hatta hepiniz gördünüz, sosyal medyayı etkin kullananlar daha da sık gördü, daha da net yaşadı. Dün sosyal medyada Pınar Gültekin'in cinayeti işleyen o vahşi aşağılık herifin fotoğraflarının paylaşımıyla birlikte aslında yeni yeni kayıp ilanları yayınlanmaya başladı. Kimi çocuğunun boşandığı kocası tarafından kaçırıldığını, kendisine verilen mahkemenin verdiği iznin dışında kendi elinden alındığını söyledi. Kimi 10 gündür görmediği kızının peşine düştü. Kimi karısının, kimi sevgilisinin, kimi ablasının, kimi kardeşinin, kimi annesinin peşinde. Ama hepsinin ortak niteliği her biri o duvara eklenecek bir tuğla niteliği taşıması. Kadın sadece bir sayı değil bu ülkede. Aynı zamanda cansız bir varlık gibi gösteriliyor. Cansız bir şey, bir eşya, bir meta. Bununla ilgili anlatılıyor sürekli olarak. Biz kadın cinayetlerinden söz ediyoruz. Bundan uzun yıllar önce, yani 10 yılı geçti, üzerinden 10 yıllık bir zaman geçti. Hepimiz bir cinayete şahit olduk Türkiye'de. Bir kadının fotoğrafını gördük önce. O kadının fotoğrafında eşi tarafından defalarca darp edilen ama en sonuncusunda artık canına tak ettiği için boşanma davası için adliyeye giden, orada morarmış, hatta morarmanın o son iyileşme hali vardır ya, yavaş yavaş dönen, yani kırmızı halkaya dönen gözünün çevresiyle fotoğraflanan bir kadın gördük hep beraber. O kadını izledik, ne olacağını anlamaya çalıştık, sonra kadın öldürüldü. Ayşe Paşalı cinayetinden sonra Türkiye'de herkes kadına yönelik şiddetin aslında devletin desteğiyle olduğunu anlatmaya başladı. Hemen bağırmaya başlamayın. Devlet cinayeti nasıl destekler demeyin. Ama biz bunu gördük. Ben o fotoğrafı çeken, o haberi yapan insanın, sevgili arkadaşım Cemal'in, o haberinin sahibinin sayesinde görmüştüm. Daha gazeteye basılmadan, cep telefonundan göstermişti o fotoğrafı bana. Ve orada o kadının gözünde gördüğüm korku ifadesi üzerinden geçen 11 yıllık döneme rağmen hiçbir şekilde değişmedi. Şimdi onlar Ayşe Paşalı'nın gözünün etrafındaki o büyük kırmızı halka gibi kadınların bir varilin içinden çıkan cinayetin ardından oraya bırakılmış beden parçaları gibi görülüyor. Ama biz sadece Ayşe Paşalı cinayetini konuşmuyoruz bugün burada. Ayşe Paşalı sadece bir isimdi. Ardından o kadar çok isim geldi ki biz çok fazla isim duyduk. Türkiye mesela Nadira Kadirova'yı gördü. Hani dünden beri diyorum ya, çok duydunuz, bugün çok daha fazlasını duyacaksınız. Kafanız şişecek. Hatta dün cinayeti işleyen aşağılık herifin sanki bir partisi, ideolojisi, bakışı bilmem nesi olurmuş gibi onu başka bir yere eklemlendiren insanlar bugün daha çok konuşmaya başlayacak. Göreceksiniz. Dün 2 yıllık icraatlarını değerlendiren, sanki bir şey yapılmış gibi, 2 yıl içinde ülke yarım milim ileri gitmiş gibi icraatını değerlendiren Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, emin olun bugün yancıları etrafında bir yeni açıklama hazırlayacak ve bugün gün içinde dün tepkisini alamadığınız, bunun için ya o kadar konuştun, arkana bakanlarını oturtmuşsun, kardeşim insan bir cümle kurar diyordunuz yani. Bugün kurulacak o cümle, emin olun. Çünkü artık hani hep baştan beri konuştuğumuz, sizin de gördüğünüz, belki zaman zaman anlamlandıramadığınız kadın cinayetleri politiktir söylemi var ya, bugün politika girecek o işin içine. Bugün politika her şeyi daha da netleştirecek, daha da temizleyecek bir aklama mekanizması olarak. Belki bir deterjan kasesi gibi ortaya çıkacak. Politika kadın cinayetinde topluma bulaşan kanı temizleyeceğini iddia edecek. Çünkü onu başkalaştıracak. Birinin elinden çıktığını gösterecek ve diyecek ki ben yapmadım. Benim taraftarlarım da yapmadı. Oysa burada insanların ideolojisi, siyasi kimliği, yetiştirilme tarzı, etnik kökeni, her şeyi bir kenara. Hani o söylediğimiz tek bir tuğla var ya, duvara eklenen kadın cinayetlerini durduracağız platformunun oluşturduğu o ölen kadınların adlarından oluşan tuğlalardan bir araya gelen duvar var ya, o duvarda insanların ideolojisi yok, kimliği yok, kadınlar var orada. Yaşları değişiyor. İstanbul Sözleşmesi demiştik ya, İstanbul Sözleşmesi çok ilginç bir takım çalışmalara da imza atıyor. Yani siz sadece 2011 yılında İstanbul'da imzalandığını, Avrupa Konseyi'nin bir çabası olduğunu, kadına yönelik şiddetle birlikte çok sakıncalı, çok tehlikeli bazıları için bir başlığı da içerdiğini duyacaksınız bugün. Aile içi şiddet. İktidarın en çok canını yakan şey bu. Çünkü aile içi şiddeti de koyduğunuz zaman Türkiye'yi tek bir kişinin bakışıyla yöneten insanların gözüyle herkesi bir aile gibi. Yalan tabii bu. Bazısını görmüyor çünkü bu ülkenin %50'den fazlasını zaten görmüyor. Ama o büyük ailenin içinde bir takım insanların sorumluluğunu almayı gerektirecek. Ne kadar alınacak o sorumluluk sizce? Ayşe Paşalı cinayetinden kalan o fotoğraf Ankara Adliyesi'nde çekilmiş bir fotoğraf. Yani orada gözünün etrafındaki o mordan kırmızıya dönen, hesapça iyileşmeye başlayan, o rahatsızlığı yaşayan kadın aslında yargının ellerinde. Aslında bakacak olursanız devletin şefkatli kollarına tırnak içinde kendini bırakmış durumda. Nasıl öldü o zaman? İnsan bu soruyu sormak zorunda hissediyor değil mi kendini? Kadın cinayetleri bu yüzden politik işte. Kadın cinayetlerinin politikayla nasıl alakası olduğunu merak ediyorsanız eğer, dün sadece öldürülmemeyi arzulayan, bedensel bütünlüklerini korumak isteyen ve kendi yaşamlarına kimsenin karışmasına müsaade etmeyeceklerini söyleyen kadınlara bunun için gösteri yaptıklarında uygulanan, reva görülen muameleye bakın. Yerlerde sürüklenen kadınlara, saçlarından çekilip duvarlara vurulan, suratlarına yumruk atılan, kulaklarına ekip otolarının içinde ana avrat ağır küfürler salınan kadınlara. Onlara bakın. O zaman anlayacaksınız ki burada bir bakış eksikliği var. Yani Ayşe Paşalı cinayeti işlendiğinde adliyeden fotoğraf veren o kadın kanunların koruması altında değil miydi? Evet. Dün akşamdan beri aslında o sözleşmenin ardından, yani 2011 yılında imzalanan bu sözleşmenin ardından Türkiye'nin yaptığı o usul ve yasa değişikliklerine bakıyorum. Gece saat 3.30'du sanırım en son kapattığımda. Bir şey söyleyeyim mi size? Yasal anlamda bizim zerre kadar eksiğimiz yok. Bakın çok iddialı söylüyorum bunu. Zerre kadar eksiğimiz yok. Kadın cinayetleri tam da bu yüzden politik işte. Kadın cinayetleri politik çünkü devletin onlara nasıl bakışıyla, baktığıyla alakalı o cinayetler tamamen. Yani aile bütünlüğü kutsaldır, bozulamaz diye bakan devlet, kadının zaman zaman yediği dayağın ardından sessiz kalmasını öneriyor. Hatta bu devletin bakışı yetmediği zaman dinin bakışını da sokuyorlar. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı 5 kuruş etmeyen, 5 kuruşluk faydası olmayan, yılda 13,5 katrilyon lira yutan bir kara delik çıkıp açıklama yapıyor mesela. Diyor ki kocanız size şiddet uyguladıysa biraz sakin olun, akşam geldiğinde sevdiği yemekleri yapın, önüne bir bardak çay koyun. Bakın işler nasıl da yoluna girecek. Oysa o dayağın atılma gerekçesi çayın çorbanın hazır olmaması değil ki. Şiddetin gerekçesi başka bir şey de olabilir. Yani sadece yemeğin hazır olmaması, sadece yemeğin üstüne içilecek bir bardak çayın önüne gelmemesi değil orada erkeği delirten. Dünden beri Pınar Gültekin cinayetinin ardından pek çok, bana da pek çok gazeteciye de gidiyordur eminim. O kadar çok söz, o kadar çok laf geliyor ki, o kadar çok ihbar niteliğinde şeyler. Ama bunlardan en can acıtanı Muğla'da. O cinayeti işleyen aşağılık yaratığı tanıyanlardan bir tanesinden gelen. Şu anda evli olduğu, hani haberlerde görüyorsunuz ya, evli ve bir çocuk babası olan o aşağılık pisliğin, aynı şiddeti aynı bağ evinde bugün evli olduğu ama o gün evlilik teklifini reddeden bugünkü eşine de uyguladığını söylüyordu. Yani aynı kadının Pınar Gültekin'den daha şanslı olarak öldürülmediğini, ama çok büyük bir bahtsızlık gerekçesiyle bugün bu aşağılık yaratığın eşi sıfatını taşımak yükümlülüğü içinde olduğunu anlatıyordu. Ne ağır değil mi? Bunların hepsi geçmişten gelen, aslında bir şekilde kendini gösteren ama toplumda hani o devletin bakışı var ya, hani Diyanet'in o sokuşturduğu bakış var ya, önüne bir bardak çay koy ya, sevdiği yemekleri hazırla, biraz alttan almaya çalış. İşte o bakış gerekçesiyle aslında hep düzelir diye anlatılan şey. Şiddet düzelmez. Şiddetin düzelmeyeceğini bu işin profesyonelleri de söylüyor zaten. Onlar diyorlar ki bir kere yaşadıysan bundan sonra hep yaşayacaksın. Yani o öfke, o sinir, hayatını zindan eden o bakış, yaklaşım var ya, o hep devam edecek. Hiçbir şekilde değişmeyecek. Hep yaşayacaksın bunu. Şiddeti işte sana o şiddeti uygulayan aşağılık yaratığın keyfinin kahyasına göre değişebilecek. Yani eğer evlenme teklifini kabul edersen belki yırtabilirsin bir süre mesela. Ama sen onun o birlikteliğini yaşamaya devam ediyorsan bu şiddete maruz kalırsın. Ve bu toplumsal anlamda da birileri tarafından insanın aklının almayacağı şekilde desteklenebilir. Yani o adam evliydi, senin onunla ne işin vardı? Bağ evine gelmeyi kabul ettiysen zaten çoktan bunu da yaşamayı öngörmen lazımdı diyen. Bugüne kadar dünyanın pek çok yerinde tecavüze direnmek için dar kot giyseydin sen de etekle ne işin vardı diye soran, insanları cinsiyeti üzerinden sorgulayan o aşağılık yapının nedeniyle. Biz günlerdir Türkiye'de bir dijital yayın platformunun kapatılıp kapatılmayacağını konuşuyoruz. Neden? Çünkü gerekçe şu, iktidarın bakışının çok dışında şeyler oluyor orada. Mesela insanların kendi cinsel yönelimlerini anlatabilecekleri bir takım diziler çekiliyor. O dizilerin Türkçe versiyonları da yapılıyor. O dizilerin Türkçe versiyonları içinde bugünün İstanbul Sözleşmesi eşliğinde de anlatılan cinsiyetlerin korunması başlığını çok dışarı çıkartacak, ona halel getirecek bir takım gelişmeler yaşanıyor. Eşcinsellik anlatılıyor mesela. Ama toplum içinde var bu. Üstelik yeni bir şey de değil. Tarihi kökenine bakacak olursanız bugün imparatorluk geleneği üzerinde tepinen, övünen insanların bugün eğer utanıyorlarsa o gün daha çok utanmalarını gerektiren pek çok gerçek eşliğinde. Bunlar yaşanıyor. Biz bunu konuşuyoruz. Bundan iki gün sonra Ayasofya'da 1453'te İstanbul'un fethinden sonra cuma namazı kılınacak. Artık orası bir cami olarak görülecek. Cami olarak adlandırılacak. Türkiye bunu konuşuyor. Ama kadınlar ölüyor. Yani dünyanın en az yarısını oluşturan kadınlar ölüyor. Oysa devletin buradaki bakışı şu. Diyanet açısından bakarsanız ki bugün hayatımız mutlaka dinsel bir temele oturtulmaya çalışılıyor. Tamamen iddiamızla bunun karşısına çıkıp hadi oradan be rezil herifler demek zorundayız. Bunun için söylüyorum işte. Yüksek sesle bağırmak zorundasınız. Ben bu aşağılık yapıyı taşımak zorunda değilim. Vergimle finanse etmek zorunda değilim demek zorundasınız. Öte yandan da böyle bir şiddet olayı yaşandığında karakola gidildiğinde herkes bütün polis memurlarının rahmetli Hulusi Kentmen olduğunu düşünüyor. Yani onlar aile içi şiddeti kocandır, döver de söver de ama iyi adam aslında falan deyip kapatacağını, eve gidildiğinde, kapı örtüldüğünde mutlu bir hayatın sıfırdan başlayacağını düşünüyor. Oysa dedik ya bu işin profesyonelleri hep aynı şeyi söylüyor. Bir kez yaşadıysanız o şiddeti devamında daha çok yaşayacaksınız. Ve size anlatılan, bize anlatılan, bugün Türkiye'nin hayatını çok daha rahat paylaştığı, sosyal medya platformlarında gösterildiği şekliyle bir takım kanaat önderleri, kerameti kendinden menkul, aslında kafataslarının içinde beyin yerine para sayma makinesi taşıyan, yüreklerinin olması gereken yerde necaset kütlesi olan bir takım tipler çıkıp abuk sabuk şeyler anlatıyor. Saçma sapan. Yani onlar için burada bir takım detaylar önemli hale geliyor. Oysa tuğla var ya hani o kadın cinayetlerinden oluşan büyük duvarı oluşturan tek tek tuğlalar. Onların hiçbirinde ismin bile bir önemi yok aslında. Onlar kadın. Çünkü İstanbul Sözleşmesi tam da böyle diyor işte. Yani hem kadına yönelik şiddet hem de aile içi şiddeti tanımlarken burada insanların yaş sınırını da kaldırıyor. 18 yaşın altında da onların bu şiddete karşı aynı sözleşmeyle korunmaları gerekliliğinden bahsediyorum. İktidarın en çok canını yakan bölüm de burası işte. Çünkü burası gündeme geldiğinde, burası konuşulmaya başladığında herkes mesela erken yaşlarda evlilikleri, çocuk tecavüzlerini konuşmak zorunda. Oysa biz hatırlayın bundan daha 3 ay önce pandeminin göbeğinde 18 yaşın altında evlendirilenlerden bir kısmının aslında hani yumuşatılmış söylemiyle o çocuk gelin diyorlar ya çocuk gelin diye bir şey yok pedofili var sapıklık var ama o insanların çok daha böyle gül yüzlü gösterildiğine tanık oluyoruz. Ya yapmışlar bir cehalet canım ne yapalım şimdi çocuğu da hapse mi atalım bak bir ailenin bütünlüğünü mü bozalım bir çocuk var iki çocuk üç çocuk var bu arada. Oysa burada üç çocuğu doğuran kadın daha belki 18 yaşında. O çocukları doğurabilmesi fizyolojik gelişiminin tamamlamasının eşliğinde aslında doğru değil. Her şeyin ötesinde o çocukların yapılması fizyolojisi için zararlı, gelişiminin önünde engel. Yani ölümüne zemin hazırlıyor. Onun bedeninin normalden erken yıpranmasına, ölüme daha kolay ulaşabilmesine yol açıyor. Ama biz bunları konuşabilmek için İstanbul'da uygulanan bir sözleşmenin, İstanbul'da imzalanan bir sözleşmenin hayata geçmesini bekliyoruz. Kötü haber şu, aslında sözleşme hayatta zaten. İyi haber de şu, sözleşmenin üzerinde ne yapılırsa yapılsın şu dakika itibariyle cinayetler eşliğinde konuşuluyor olması. Bu nasıl iyi haber demeyin. Çünkü burada yaşam hakkını savunmaya çalışan kadınlar maalesef ölmeden seslerini duyuramıyorlar. Duyurmaya çalışanlar ölüme bir adım daha yaklaştırılıyor. İstanbul'da, İzmir'de tekme tokat dövülüyor kadınlar. Oysa söyledikleri sadece şu, ölmek istemiyoruz. Anayasaya göre bütün hakların aslında evrensel insan hakları beyannamesinin içinde de var olduğu şekliyle bütün hakların başlangıcı yaşama hakkıyla oluyor. Yani önce yaşamanız gerekiyor. Burada 5 yıldır bütün yayınlarda konuştuğumuz gibi önce hayatta olmanız gerekiyor. Ondan sonra pek çok hakkın zaten sahibisiniz. Kimini doğumunuzla getiriyorsunuz, kimini yaşam içinde ilerledikçe kazanıyorsunuz. Çalışma hakkı için mesela çocuklukta böyle bir kazanım mümkün değil. Çocuk o, onun çalışmaması gerekiyor. Çalışmaması gereken çocuklar evlendirilebiliyor ama. Ve o evlilik İstanbul Sözleşmesi'ne aykırı olmasına rağmen bugünün iktidarına aykırı falan değil. Oysa burada bir ayrıma geliniyor. Yani iktidar temsilcilerinin içinde de hayır bu doğru değil diyen pek çok insan var olduğunu sanıyoruz. Zaman zaman cılız da olsa sesleri çıkıyor. Ama yükselebiliyor mu? Hayır. İşte bunun için kadın cinayetleri politik. Bunun için siyasetin bu işle yerden göğe kadar ilişkisi var. Bunun için devletin kolluk güçlerini o kadınları durdurmaya yönelten, bunu emreden, bu emri veren insanlar siyasetin güdümünde olduğu için kadın cinayetleri politik. Ölen kadınların ardından bir anma yapmak yasak mesela bu ülkede. Üstelik siz kadın olmanızdan kaynaklanan bir takım haklarla siyasetin içinde yer bulurken, örneğin kadın kotası eşliğinde, çok aşağılayıcı bir şey bence bu. Kadın kotası eşliğinde siyasete davet edilirken, iş yaşamına davet edilirken, buraya geldiği zaman kadın olmanızın hiçbir önemi yok. Yani erkek bir polis sizi yerlerde sürükleyebiliyor mesela. Oysa üzerinizi araması için bile bugünün iktidarının aşırı tırnak içinde namusçu bakışıyla aslında bir kadın polisin olması lazım değil mi? Gerek yok ki. Çünkü orada size şiddet uygulanırken sizin üzerinizden cinsiyet falan tanımlanmıyor. Siz bir objesiniz orada. Dövülebilirsiniz. Yerlerde sürüklenebilirsiniz. Hatta saçlarınız uzun olduğu için kullanıma daha hazırdır. Kafanızdan tutularak duvara, yerlere suratınız sürtülebilir. Çok daha rahattır bu. Önemli değil. Kulağınıza biri eğilip ana avrat küfredebilir. Size ne yapacağını anlatabilir mesela kulağınıza. Sonra hiçbir şey olmaz. Sizi öldürenler eğer toplumsal bir infial yaşanmışsa işte o zaman ceza alırlar. Bu pislik adını burada ısrarla anmıyorum. Çünkü artık kim olduğu, ne olduğu, ne yaptığı hepsi biliniyor. O da bir figür. Tek bir insan. Onun da ismi değişecek. Yarınki kadın cinayetini başka biri işleyecek. Fark etmez ki. Biz kadınların isimlerini, yüzlerini küçücük kareler halinde, altından böyle acıklı müzikler döşenmiş videolar, kısa videolar halinde defalarca duyuyoruz. O aşağılık pisliklerin adını da duyuyoruz. Ama sonra onlar unutuluyor. Sonra onlar bir şekilde toplumsal hayata tekrar giriyorlar. Katılıyorlar. Aflar çıkıyor. Ne bileyim bakış değişiyor. İyi halden yırtıyorlar. Takım elbise giyip kravat takıyorlar mesela. Hayatları kolaylaşıyor. Çok sorun olmuyor gerçekten. Sonra yeni bir kadın cinayetini bekliyoruz. Bugün size göstereceğim. Mesela yayının ikinci bölümünde göreceğiniz şekliyle Pınar Gültekin cinayetine ilişkin haberler hepsinde var gazetelerin. Ama hepsinde varken İstanbul Sözleşmesi bağlantısı yok. Niye? Oysa şu yayın içinde 25 dakikadır konuştuğumuz şey aslında bunun diğerinden ayrılamayacağı değil mi? Çünkü orada haklar güvence altına alınıyor. Ama o yok. Bunun için kadın cinayetleri politik işte. Siyasetin bakışının altında ezilmeye çalışıldığı için kadın cinayetleri politik. Yani insanlar yaşam hakkına sahip çıkmaya çalışırken öte yandan öldürülenlerin anması bile yasak bu ülkede. Onun için politik kadın cinayetleri. Ve biz hep beraber bakıyoruz. Hep beraber seyrediyoruz. Birileri çıkıyor, bir şeyler anlatıyor. Yani davaya müdahil olacağız diyor mesela. Aileden sorumlu bakanlık, davaya müdahil olacağız diyor. Kozmos İletişim Başkanlığı gelip diyor ki biz de müdahil olacağız. Oysa sizin müdahil olmanıza gerek yok ki. Sizin göreviniz önlemek. Müdahil olunacaksa onu kadın dernekleri yapacak. Siz müdahil olmayın, siz önleyin. Çünkü anayasa gereği, hani dün 2 yılı değerlendirilen o saçma sapan sistem var ya, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Onun için de sizin yetkiniz de, göreviniz de, daha önemlisi sorumluluğunuz da bu sadece. Siz önleyeceksiniz, müdahil falan olmayacaksınız. Ve istemeseniz de zaten bu cinayetlerin içine müdahil olmuş durumdasınız. Sorumlusu sizsiniz çünkü. Çünkü bu bakışla, toplumun içine yerleştirdiğiniz bu aşağılık, kibirli bakışla bunlara zemin hazırlıyorsunuz. Yani siz Kadıköy vapurunda kucak kucağa oturan insanlardan bahsettiğiniz zaman, kadınla erkekli aynı yerlerde yaşamanın rahatsızlık verdiğini söylediğiniz zaman, bir dijital yayın platformunu sadece eşcinselliği övermiş gibi gündeme getirdiğiniz zaman zaten bu işin bir tarafısınız. Hatta sorumlususunuz. Çünkü bundan kaynaklanan bir rahatlıkla insanlar çok daha rahat işleyebiliyorlar cinayetleri artık. Çok sorgulanmıyor. Dün sizi en çok ne rahatsız etti bilmiyorum ama ben Pınar Gültekin'in ardından paylaşılan fotoğraflar, videolar hepsini üst üste koyup izlediğim zaman bir su şişesinin içine alelace içilen, çok rahat hem de alelace içilen bir su şişesinin içine benzin istasyonundan rahatlıkla benzin alınabilmesini öne çıkartırım. Dün benim canım en çok o yaktı. O kadar rahat ki, Bakın size çok iddiayla söylüyorum. Eğer orada o konuşma yapılmış olsaydı, hayırdır abi niye alıyorsun bu benzini denilseydi benzin istasyonunda ve o birini cezalandıracağım deseydi, emin olun gülünüp geçilirdi orada. Türkiye'de o tarz benzin satılması yasak. Yasak. Almaya çalışsanız abi, elinizde bidonla benzinliğe bir gidin bakalım. Verecekler mi size? Oysa çok rahat yapılabiliyor. Ve orada bir katilin bütün rahatlığıyla işlediği cinayete ait bütün izleri ortadan kaldırmak üzere kafasında oluşturduğu aşağılık bir planın ne kadar rahat işlediğini görüyorsunuz. Çok rahat, tıkır tıkır bir benzin istasyonuna gidiyorsunuz. Elinizde yarım litrelik bir su şişesi var. Bir şeye benzin almak zorundasınız. İçiyorsunuz onu. O suyu içebiliyorsunuz. Yani işlediğiniz cinayetin ardından büyük bir rahatlıkla bunu yapabiliyorsunuz. Rachel Dink'in o sözü var ya, Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından konuştuğu, kullandığı söz. Bir bebekten bir katil yaratan düzen. Bizim bunu konuşmamız gerekiyor. Nasıl oluyor bu? Dünden beri çok romantik cümleler gördünüz. Anneler, çocuklarınıza insanlığı öğretin, oğullarınıza insanlığı öğretin. Babalar, onlara sembol olun, simge olun, önlerinden gidin, onlara kadınların dövülmeyeceğini anlatın. Oysa bunların hepsinin ötesinde biz 2011 yılında imzalanan bir sözleşmeyle korunan kadınların her gün en az bir tanesinin öldürüldüğüne şahit oluyoruz bu ülkede. En az bir tanesinin. Kadınlar sadece bir sayı. Gerçekten sadece bir sayı ve bir tuğla. Kocaman bir duvar örülüyor. Yaşamın tam ortasına örülüyor bu. Kadınlara gönül rahatlığıyla öldürülebilirsiniz deniliyor. Sonra o kadınlar canlarını korumak, kurtarmak için devlete başvurduklarında mahkemeler tedbir kararları falan alıyor. Sonra bir ünlünün Türkiye'de eşine uyguladığı şiddet üzerinden iktidar ayrışması yaşanıyor. Kadın cinayetleri bu yüzden de politik. Onun üzerinden gidiliyor, diğerleri görülmüyor. Oysa hepsi aynı insanlar tarafından aynı cinse yönelik olarak gerçekleştirilen şiddet eylemleri. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu bunun erkek eliyle işlenmiş cinayetler olduğunun ısrarla vurgulanmasından yana. Ben de ondan yanayım. Doğrudur. Bunu açıkça, sıkça söylemek zorundayız. Her şeyin ötesinde bizim kanuni olarak bir eksiğimiz falan yok. Ama bizim İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına direnen iktidar eliyle gerçek anlamıyla devletin bu cinayetler içinde bir taraf olduğuna yönelik bir gerçeğimiz de var. Çok ağır bir gerçek. Her gün bir kez daha anmak zorunda kalıyoruz bunu. Ve bir yandan da sosyal medyada çırpınmalar yaşıyoruz. Eskiler der ki, gırtlak 9 boğumdur. İyi düşün, bir kez konuş. Vallahi parmakla bakarsanız 3 boğum aslında. Yani fena değil. Sosyal medyadan bir şeyler paylaşırken de insanların dikkat etmesinde fayda var. Ama hepsinin ötesinde hepimizin birbirimize sahip çıkmak gibi bir sorumluluğumuz var. Cinsiyetlerin ötesinde. İnsanların bütün haklarının yaşam hakkıyla başladığını unutmamak kararının ardından. Çünkü bunu yapacak olursak herkes diğerinin sadece yaşam hakkına sahip çıkmakla kalmayacak. Onun yaşamın içine katılmasının da zeminini hazırlamış olacak. Şu anda oluyor mu? Siz olabiliyor diyorsanız benim söyleyecek bir şeyim yok. Ama size gösterecek bir fotoğrafım var. Kadının adı Ayşe Paşalı. 11 yıl önce gözünün etrafında mordan kırmızıya dönen, hesapça iyileşen bir halkayla Ankara Adliyesi'nde görüntülenmişti. Ankara Adliyesi'nde. Ve orada o fotoğrafın ardından eşi olacak yaratık tarafından öldürüldü. Ardından Türkiye pek çok şey gördü. Canlı görüntüler izledi. Anne ne olur ölme diye şah damarının altından bıçakla kafası kesilmiş bir kadının çırpınmasına şahit oldu. Türkiye'ye gelmiş bir siyasetçinin yanında çalışan bir kadının, Nadire Kadirova'nın ölümünün nasıl olup da gerçekleşebildiğini gördü. Şule Çet davasını konuştuk biz. Bir rezidansın, lüks bir rezidansın içinde işlenmiş bir cinayeti, tacizi, tecavüzü konuştuk. Rabia Naz cinayetini konuştuk. Adına biz cinayet dedik. Devlet dedi ki cinayet değil. Kapatın üstünü bunun. Kapatın, konuşmayın. Türkiye'nin pek çok yerinde yaşanan bu cinsel şiddet ve ardından gelen ölümler aslında Türkiye'de erkeğe biçilen rolün bir göstergesi. Ama inanın sadece erkeğe değil, devlete, devleti yönetenlere biçilen rolün de bir devamı. Çünkü devlet bu cinayetlere işlendikten sonra müdahil oluyor. Bütün sorumluluğunu atlayarak, oysa önlemek onun sorumluluğu, müdahil olacak olan bizleriz. Birbirimizin yaşam hakkına sahip çıkarak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, bizim hayatlarımız aynı değil. Biz aynı yerlere ait değiliz. Aynı şekilde yetiştirilmedik. Aynı şeyleri okuyup yazmadık. Hiçbirimiz. Ama aynı ülkeyi seviyoruz. Bu ülkeye ilişkin iyi hayallerimiz var. Doğru, bazı sabahlar kalktığımızda o hayalleri dillendirmek çok zorlaşıyor. Hayattan beziyoruz, canımızdan beziyoruz. Çok sıkıntılı oluyor iki cümleyi bile bir araya getirip kurabilmek, insanlarla paylaşabilmek. Ama hani o şarkıda olduğu gibi, ne olursa olsun yaşamaya mecbursun diyor ya. Yaşamaya mecbur olduğumuz için, daha iyi yaşamaya mecbur olduğumuz için birbirimizin yanında durmak zorunluluğumuzu hatırlatmak da bir mecburiyet aslında. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl katkı vereceğimi bilmiyorum diyenler. Bakın şöyle yapabilirsiniz bunu. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Eğer isterseniz. Ünsal@ünsalunlu.com adresi sizin için hep bir zemin olacak ama YouTube üzerinde bunlar görüşülürken, konuşulurken bu kanala abone olmanızı da rica edeceğim sizden. Çünkü bunu yaparak bugünün saçma medya düzeninin içine mahkum olmadığınızı göstermiş olacaksınız. Yanındaki zil işaretinin anlamı şu, eğer siz bu yunu tıklarsanız yayınlar başlamadan haberdar olacaksınız. Bir de katıl düğmesi var. İsterseniz bu yayına destek olmanız için nasıl uygulayacağınız YouTube sayfamda görünüyor zaten. Orada bir video ile açıkladım. Bunun dışında bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atmak seçeneklerden bir tanesi. Çünkü ben de sizi bir maille mutlayıp nasıl başka katkı verebileceğinizi anlatacağım o zaman. Ama en büyük desteğiniz burada olmak. Yayının başından beri 30 dakikadır konuştuğumuz gibi birbirimize sahip çıkarak yaşama tutunmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız burada gelin, hayatımızı konuşmaya devam edelim. Olur da uygun değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine buradayım. Gelin orada konuşuruz yaşantımızı. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, olabildiğince iyi bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.